Ayrım 37.
Sayfa 428. Rostovlar uzun zamandan beri Nikoluşka'dan haber alamamışlardı. Ancak kış ortalarında Kont'a elden bir mektup verilmiş, Kont da zarfın üstündeki adresten oğlunun el yazısını tanımıştı. Kont mektubu alınca korkuyla kimseye görünmemek için parmaklarının ucuna basarak acele acele odasına koştu, kapıyı içeriden kilitledi ve mektubu okumaya başladı. Anna Mihalyovna evde olup biten her şeyi öğrendiği gibi mektubun geldiğini öğrenince sessiz adımlarla kontun odasına girdi ve onu elinde mektupla hem hıçkıra hıçkıra ağlar hem güler bir halde buldu. Anna Mihalyovna durumunun düzelmesine rağmen hala Rostovlar'da oturuyordu. Anna Mihalyovna her üzüntüyü paylaşmaya hazır, hüzünlü ve soran bir ifadeyle "Mon bon ami" dedi, "sevgili dostum." Kont daha çok hıçkırmaya başladı. Nikoluşka, mektup, yaralanmış, maşer, yaralı, yavrum benim, kontesciğim, subaylığa terfi etmiş, Tanrı'ya şükür, kontesciğime nasıl söylemeli? Anna Mihalyovna yanına oturup mendiliyle kontun gözyaşlarını, bu yaşlarla ıslanmış mektubu ve kendi gözyaşlarını sildi, mektubu okudu, kontu sakinleştirdi. Kontesi öğle yemeğinde ve çaya kadar olan süre içinde hazırlamaya, çaydan sonra Tanrı'nın yardımıyla ona her şeyi açıklamaya karar verdi. Anna Mihalyovna bütün yemek boyunca savaşla ilgili söylentilerden, Nikoluşka'dan söz etti, iki kez ondan son olarak ne zaman mektup aldığını sordu. Oysa bunu önceden biliyordu ve belki de o gün bir mektup alınabileceğini söz arasında söyledi. Kontes bu imaları işittikçe her seferinde meraklanmaya, endişeyle bir konta bir Anna Mihalyovna'ya bakmaya başlıyor. Anna Mihalyovna da hiç belli etmeden konuşmayı önemsiz konulara yöneltiyordu. Bütün aile içinde seslerin, bakışların, yüz ifadelerinin en küçük değişikliklerini en iyi hissedebilen Natasha, yemeğin başlangıcından beri kulak kabartmış ve babasıyla Anna Mihalyovna arasında bir şeylerin döndüğünü, bunların ağabey ile ilgili olduğunu, Anna Mihalyovna'nın da bir hazırlık yaptığını kavramıştı. Ama bütün cesaretine rağmen Natasha annesi Nikoluşka ile ilgili haberler konusunda aşırı derecede duygulandığını biliyordu. Sofrada soru soramadı, tedirginlikten yemekte bir şey yemiyor, dadısının ikazlarını dinlemiyor, iskemlesinin üzerinde kıpırdayıp duruyordu. Yemekten sonra ok gibi fırladı. Anna Mihalyovna'nın peşinden koştu, oturma odasına varınca da bir koşuda boynuna atıldı. "Teyzeciğim, canım teyzeciğim, söyleyin ne var?" "Bir şey yok yavrum." "Hayır, bir tanecik canım sevgili teyzeciğim, şeker teyzem, benden kurtulamazsınız. Biliyorum ki siz bir şeyler biliyorsunuz." Anna Mihalyovna başını salladı. "Sen cin gibisin yavrum," dedi. Natasha, Anna Mihalyovna'nın yüzünde sorusunun karşılığını okuyarak çığlık attı. "Nikolenka'dan mektup geldi değil mi? Muhakkak gelmiştir." "Aman Allah aşkına daha dikkatli ol. Senin mamana ne büyük bir darbe olabilir biliyorsun." "Dikkatli olacağım, olacağım ama anlatın. Anlatmayacak mısınız? Öyleyse ben de şimdi gider söylerim." Anna Mihalyovna kimseye söylememesi şartıyla Natasha'ya mektupta nelerin yazılı olduğunu kısaca anlattı. Natasha haç çıkararak, "Namusum, şerefim üzerine söz veriyorum," diyordu. "Kimseye söylemeyeceğim." Sonra hemen Sonya'nın yanına koştu. Gurur ve sevinçle, "Nikolenka, yaralıymış, mektup," diye söylendi. Sonya bir anda sapsarı kesildi, ancak "Nikolas" diyebildi. Natasha, ağabeyinin yaralandığını bildiren sözlerin Sonya'daki etkisini görünce ilk defa bu haberin bütün acı tarafını içinde duydu. Sonya'ya doğru atıldı, onu kucakladı ve ağlamaya başladı. Gözyaşları arasında, "Azıcık yaralanmış ama subaylığa terfi etmiş, şimdi sağ salimmiş, kendi yazıyor," diyordu. Petya odada geniş adımlarla bir aşağı bir yukarı dolaşarak kesin bir tavırla, "Belli, hepiniz kadınsınız, sulu gözlüler, ne olacak?" dedi. "Bense buna çok memnunum, doğru söylüyorum, çok çok memnunum, ağabeyim böyle kendini gösterdi diye. Siz hepiniz yufka yüreklisiniz, bir şey anlamıyorsunuz." Natasha gözyaşları arasında gülümsedi. Sonya, "Sen mektubu okumadın mı?" diye soruyordu. "Okumadım ama o bana anlattı. Hepsi olup bitmiş. Ağabeyim çoktan subay olmuş." Sonya haç çıkararak, "Tanrı'ya şükürler olsun," dedi. "Ama belki de Anna Mihalyovna seni aldatmıştır. Hadi mamanın yanına gidelim. Petya hiç konuşmadan odada dolaşıp duruyordu. Ben Nikoluşka'nın yerinde olsaydım bu Fransızlardan daha da fazlasını tepelerdim. Öyle alçak herifler ki çoğunu tepelerdim. Sonradan tepelediklerimi üst üste koyarak bir yığın yaparlardı. Sus Petya, ne aptal şeysin. Petya, aptal olan ben değilim. Saçma saçma şeylere ağlayanlar aptal. Natasha bir an sustuktan sonra birden sordu. Sen onu hatırlıyor musun? Sonra gülümsedi. Nikolas'ı mı hatırlıyor muyum? Natasha sözlerine en ciddi anlamı vermek istiyormuş gibi ısrarlı bir hareketle "Hayır Sonya, yani onu öyle iyi hatırlıyor musun? Her şeyi hatırlıyor musun?" demek istiyorum. Ben de Nikolenka'yı hatırlıyorum. Hatırlıyorum ama Boris'i hatırlamıyorum işte. Hiç mi hiç hatırlamıyorum. Sonya hayretle "Ne diyorsun? Boris'i hatırlamıyor musun?" diye sordu. Yani hatırlamıyor değilim. Onun ne tipte olduğunu biliyorum. Ama onu Nikolenka'yı hatırladığım gibi hatırlamıyorum. Gözlerimi kapayınca Nikolenka'yı karşımda görür gibi oluyorum ama Boris'i göremiyorum. Gözlerini kapadı. İşte bak, hiçbir şey göremiyorum. Sonya arkadaşının yüzüne bakmadan sanki onu söyleyeceği sözleri dinlemeye layık görmüyormuş da bunu bir başkasına, şaka edilmeyecek bir başkasına söylüyormuş gibi ciddi ve heyecanlı. Ah Natasha dedi. Ben ağabeyine aşık oldum. Bundan böyle onun başına, benim başıma ne gelirse onu sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ömrümün sonuna kadar. Natasha hayretle, merakla Sonya'ya bakıyor, susuyordu. Hissediyordu ki Sonya doğruyu söylüyordu. Sonya'nın söylediği gibi bir sevgi gerçekten vardı. Ama Natasha daha öyle bir his duymamıştı. Böyle bir şeyin olabileceğine inanıyor ama böyle bir duyguyu anlayamıyordu. Ona mektup yazacak mısın diye sordu. Sonya düşündü. Nikolas'ın bulunduğu yere nasıl mektup yazacağı, ona mektup yazmanın yerinde bir şey olup olmayacağı onu üzen bir şeydi. Şimdi artık o hem subay hem de yaralı bir kahramanken genç kızın ona kendisini hatırlatması, belki de Nikola'ya sorumluluğunu hatırlatmak olmayacak mıydı? Bunu hatırlatması doğru muydu? Kızararak "Bilmiyorum." dedi. "Şöyle düşünüyorum, eğer o bana yazarsa ben de yazarım." "Ona yazarken utanç duymayacak mısın?" Sonya gülümsedi. "Hayır. Bense Boris'e yazmaktan utanırım. Yazmayacağım da." "Neden utanacaksın canım?" "Ne bileyim ben, işte öyle. Bana ayıp bir şey gibi geliyor, utanıyorum." Petya, Natasha'nın önceki sözüne öfkelenmiş gibi, "Ben neden utandığını biliyorum." dedi. Çünkü daha önce o gözlüklü şişkoya aşıktı. Petya adaşına, yani Kont Bezuhov'a öyle derdi. Şimdi de o İtalyana aşık. Natasha'ya şan dersleri veren İtalyandan söz ediyordu. Bu yüzden utanıyor işte. Natasha, "Petya, sen aptalın birisin." dedi. 9 yaşındaki Petya, yaşlı, gün görmüş bir askermiş gibi, "Senden daha aptal değilim anacığım." diye karşılık verdi. Kontes yemek boyunca Anna Mihalyovna'nın yaptığı imalarla haberi öğrenmeye hazır bir duruma gelmişti. Odasına çekildikten sonra bir koltuğa oturmuş, gözlerini üzerine oğlunun küçücük bir portresi işlenmiş bir enfiye kutusuna dikmişti. Gözleri doluyordu. Anna Mihalyovna elinde mektupla ayaklarının ucuna basa basa Kontes'in odasına yaklaşıp durdu. Peşinden gelen ihtiyar Konta, "Siz girmeyin." dedi. "Biraz sonra girersiniz." İçeri girip kapıyı kapadı. Kont kulağına anahtar deliğine uydurup içerisini dinlemeye başladı. Önce kayıtsız konuşmalar duydu. Sonra yalnız Anna Mihalyovna'nın uzun uzun bir şeyler söyleyen sesi işitildi. Sonra bir çığlık duyuldu. Arkasından bir sessizlik oldu. Sonra her iki ses sevinçle birlikte bir şeyler söylemeye başladılar. En sonunda da ayak sesleri oldu ve Anna Mihalyovna konta kapıyı açtı. Yüzünde çok zor bir kol ya da bacak ameliyatını bitiren ve sanatını takdir edebilsinler diye halkı içeriye sokan bir operatörün gururlu ifadesi vardı. Bir elinde portreli enfiye kutusunu, öbür elinde mektubu tutan ve her ikisinde de dudaklarını bastıran kontesi zafer kazanmış bir tavırla işaret ederek konta, "Oldu bitti." dedi. Kontes kocasını görünce ellerini ona doğru uzattı, yanına gelen kontun dazlak başını kucakladı. O dazlak başın üzerinden gene mektuba ve portreye baktı. Sonra onlara dudaklarını bastırmak için o saçsız başı hafifçe itti. Vera, Natasha, Sonya ve Petya odaya girdiler. Bunun üzerine mektubun okunmasına başlandı.
Mektupta kısaca Nikoluşka'nın katıldığı bir seferle iki savaş anlatılıyor, subaylığa terfi ettiği belirtiliyordu. Ayrıca Nikolay, Maman ile Papa'nın ellerinden öptüğünü, hayır dualarını istediğini yazıyor, Bera'yı, Natasha'yı ve Petya'yı öperim diyordu. Bundan başka Nikolay, Mr. Schilling'e, Memşosa ve dadısına selam ediyor, eskisi gibi sevdiği, daima hatırladığı sevgili Sonya'yı da tarafından öpmelerini rica ediyordu. Sonya bunu işitince o kadar kızardı ki gözleri yaşla doldu. Kendisine doğru çevrilen bakışlara dayanamadı. Salona koştu, eteklerini balon gibi şişirerek pırıl pırıl döndü, yanakları al al olmuş bir halde yere oturuverdi. Kontes ağlıyordu. Vera, "Niçin ağlıyorsunuz maman?" dedi. "Yazdığına göre ağlamak değil, sevinmek gerekir." Bu çok doğruydu ama hem kont hem kontes hem de Natasha ona sitemle baktılar. Kontes bu kız kime çekti böyle diye düşündü. Nikoluşka'nın mektubu yüzlerce defa okundu. Onu dinlemeye layık görülen herkes bu mektubu elinden bırakamayan kontesin odasına gitmek zorundaydı. Dadılar, öğretmenler, Mitenke ve birkaç ahbap geldi. Kontes mektubu her seferinde yeni bir zevkle okuyor, her seferinde Nikoluşkacığının yeni yeni iyiliklerini keşfediyordu. Ne garip, ne olağanüstü, ne sevinçli bir şeydi ki oğlu 20 yıl kadar önce mini mini organlarıyla vücudunda kımıldayıp duran, önce Gruşa sonra da baba demesini öğrenen ve fazla şımartıyor diye kocasıyla kavga etmelerine yol açan oğlu, şimdi orada yabancı bir ülkede, yabancı bir çevrede yapayalnız, yardımsız kalmış, kahraman bir savaşçı olarak başkalarının idaresine boyun eğmeden kendine düşen erkekçe bir takım işler yapıyordu. Çağlar boyunca bütün dünyada çocukların fark edilmeden beşikten başlayarak gelişip birer erkek haline geldiklerini gösteren sayısız olaylar kontes için var olmayan şeylerdi. Oğlunun gelişmesinin her safhası ona sanki daha önce milyonlarca ve milyonlarca insan gelişmemiş gibi olağanüstü bir şey olarak görünüyordu. Nasıl 20 yıl önce içinde yüreğinin altında taşıdığı o mini mini varlığın günün birinde bağıracağına, meme emeceğine ve konuşmaya başlayacağına inanmadıysa, şimdi de aynı varlığın mektubun gösterdiği gibi kuvvetli, kahraman bir erkek, örnek bir oğul ve başkalarının örnek alacakları bir insan haline geldiğine de bir türlü inanamıyordu. Mektubun olayları anlatan kısmını okuyarak, "Bu ne stil, ne de hoş anlatıyor," diyordu. "Bu ne ruh, kendisinden hiç söz etmiyor, hiçbir şey yazmıyor. Denisov diye birini anlatıyor. Oysa kendisi hepsinden daha cesurdur. Çektiği acıları da hiç yazmıyor. Ne yürekliymiş. Bu sözlerin ondan çıktığı nasıl da belli. Herkesi nasıl da hatırlamış. Hiç kimseyi unutmamış. Ben her zaman, her zaman söylemişimdir. Daha şu kadarcıkken hep söylemişimdir." Bir hafta boyunca bütün ev halkı tarafından Nikoluşka'ya mektuplar karalandı, temize çekildi. Sonra kontesin kontrolü ve kontun da uğraşmaları sayesinde subaylığa yeni terfi eden delikanlının ihtiyacı olan eşyalarla, üniformayla, teçhizata ait diğer şeyleri alması için gereken para bir araya toplandı. Pratik bir kadın olan Anna Mihalyovna oğluyla mektuplaşmak için bile orduda kendisine kolaylık gösterecek kimseler bulmuştu. Oğluna mektup yazmaya fırsat bulduğu zamanlar onları muhafız alayına kumanda eden Büyük Prens Konstantin Pavlovich'e gönderiyordu. Rostovlar öyle sanıyorlardı ki sınır dışında Rus muhafız ordusu adresi yeterince kesin bir adresti ve mektup muhafız alayına kumanda eden Büyük Prens'in eline geçerse aynı şekilde herhalde oraya yakın bir yerde bulunan Pavlogradski alayına da gitmemesi için hiçbir neden yoktu. Bu yüzden mektupla paranın Büyük Prens'in kuryesiyle Boris'e gönderilmesine karar verildi. Onları Nikoluşka'ya Boris ulaştıracaktı. Mektuplar Kont'tan, Kontes'ten, Petya'dan, Vera'dan, Natasha'dan ve Sonya'dandı. Ayrıca üniforması için 6000 ruble ile Kont'un oğluna gönderdiği çeşitli eşyalar vardı. 12 Aralık günü Olmütz yakında konaklamış olan Kutsov'un ordusu ertesi günü iki imparatorun Rus ve Avusturya imparatorlarının yapacakları teftişe hazırlanıyordu. Rusya'dan henüz gelmiş muhafız alayı Olmütz'den 15 vers uzakta gecelemiş, ertesi günde sabahın 10'undan doğrudan doğruya Olmütz teftiş alanına çıkmıştı. Nikolay Rostov o gün Boris'ten İsmailoviski alayının Olmütz'e gelmeden 15 verslik bir uzaklıkta geceleyeceğini ve kendisinin ona mektupla para vermek için beklendiğini bildiren bir pusula almıştı. Nikolay'ın özellikle şimdi bol bol mallarla donanmış kantinlerle Avusturya Yahudilerinin her çeşit mal satmak için seferden dönüp Olmütz yakınlarında duran orduların konak yerlerini doldurdukları bir sırada paraya ihtiyacı vardı. Pavlo Gradski alayında seferde kazanılmış ödülleri kutlamak için arka arkaya ziyaretler oluyordu. Yeni gelmiş olan Macar Karolin Olmütz de kadınların servis yaptığı bir meyhane açmıştı. Bu yüzden Olmütz'e geziler yapılıyordu. Kısa bir süre önce Asteğmenli'ye geçişini kutlayarak Denisov'dan Bedevi isimli atını satın almış olan Rostov, arkadaşlarına ve kantini işletenlere gırtlağına kadar borçlanmıştı. Boris'ten pusulayı alınca bir arkadaşıyla beraber Olmütz'e kadar gitti. Orada bir şişe şarap içti ve çocukluk arkadaşını arayıp bulmak için arabayla tek başına muhafız alayının karargahına doğru yola çıktı. Daha üniformasını yaptırmaya fırsat bulamamıştı. Sırtında, göğsünde asker nişanı bulunan eski püskü bir harp okulu üniformasının ceketiyle, ayağında aynı şekilde meşini iyice yıpranmış bir süvari pantolonu, belinde de dragon subaylarının kullandığı sten bir kılıç vardı. Altındaki at daha seferdeyken bir kazaktan satın aldığı bir don atıydı. Başındaki buruşuk süvari kalpağını çapkınca arkaya ve yana doğru itmişti. İsmailoviski alayının karargahına girerken Boris ile bütün muhafız arkadaşlarını savaşlarda pişmiş bir süvari haliyle ne kadar şaşırtacağını düşünüyordu. Muhafız alayı bütün seferi geziye çıkar gibi temizliği ve disipliniyle gösteriş yaparak tamamlamıştı. Menziller kısaydı. Çantalar nakliye arabalarıyla taşınmıştı. Subaylara bütün konak yerlerinde Avusturya makamları tarafından mükemmel yemekler ikram edilmişti. Alaylar kentlere mızıka ile girip çıkmışlardı. Bütün sefer boyunca büyük prensin emriyle erler uygun adım subaylar da birliklerinin başından ayrılmadan yaya yürümüşlerdi. Muhafızlar bununla övünüyorlardı. Boris bütün sefer boyunca şimdi artık bölük komutanı olan Berk'le beraber yürümüş, durdukları yerlerde de ondan ayrılmamıştı. Berk sefer esnasında bölük kendi komutasına verildikten sonra becerikliliği ve titizliği sayesinde komutanların güvenini kazanmayı başarmış, para işlerini de kendi çıkarlarına oldukça iyi düzenlemişti. Boris de seferde kendisine yararlı olabilecek birçok insanla ahbaplık kurmuş, Pierre'den getirdiği bir tavsiye mektubu sayesinde Prens Andrei Bolkonski ile de tanışmıştı. Ondan yararlanıp başkomutanın karargahında görev almayı umuyordu. Berk ile Boris son günkü yürüyüşten sonra tertemiz ve dikkatle giyinmiş olarak kendilerine ayrılmış olan temiz evde yuvarlak bir masanın başında oturmuş satranç oynuyorlardı. Berk yanan piposunu dizlerinin arasında tutuyordu. Boris de kendine özgü bir titizlikle beyaz ince parmaklarıyla dama taşlarından piramit yaparak Berk'in oynamasını bekliyor, oyun arkadaşının yüzüne bakıyordu. O sırada oyundan başka bir şey düşünmediği belliydi. Zaten o daima yalnız meşgul olduğu şeyi düşünürdü. "Hadi bakalım, bu durumdan nasıl kurtulacaksınız?" dedi. Berk elini taşlardan birine uzattı, sonra tekrar aşağıya indirdi. "Kurtulmaya çalışacağız," diye karşılık verdi. Bu sırada kapı açıldı. Rostov, "İşte sonunda buldum onu," diye bağırdı. "Vay, Berk de buradaymış. Ah seni çocuklar, hadi uykuya." Bir vakitler dadısının söylediği ve Boris'le beraber alay ettikleri bu sözleri tekrarlıyordu. "Vay canına, amma da değişmişsin." Boris Rostov'u karşılamak için ayağa kalktı. Kalkarken de düşmek üzere olan satranç tahtasını düzeltmeyi unutmadı. Arkadaşına sarılmak istedi ama o geriye çekildi. Alışılmış yollardan geçmek istemeyen, başkalarını taklit etmeyi sevmeyen, içindekileri kendine göre açıklamak isteğini duyan ve ne olursa olsun büyüklerin çoğu zaman yaptıkları gibi yapmacık tavırlar takınmaktan kaçınan Nikolay, gençliğe özgü bir duyguyla arkadaşıyla karşılaşınca kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak istiyordu. Örneğin onu çimdiklemeli, tartaklamalıydı ama ne olursa olsun herkesin yaptığı gibi onunla öpüşmek istemiyordu. Boris ise aksine sakin, candan bir tavırla Rostov'u kucaklayarak 3 defa öptü. Hemen hemen 6 aydır görüşmemişlerdi. Gençlerin hayatta ilk adımlarını attıkları bu çağda birbirlerinde bu ilk adımları attıkları çevrenin yepyeni etkilerinden doğan büyük değişiklikler fark ediliyordu. Son görüşmelerinden beri çok değişmişlerdi ve ikisi de birbirlerinde gördükleri değişiklikleri açıklamak istiyordu. Rostov daha Boris'in hiç duymadığı bariton sesiyle askerce tavırlar takınarak çamura bulanmış pantolonunu işaret etti. "Ah sizi tembel keratalar, hepiniz tertemiz taptazesiniz, sanki gezintiden geliyorsunuz, bizim gibi zavallı askerlerden değilsiniz." Rostov'un gür sesini duyan Alman ev sahibi kadın kapıdan başını uzattı. Rostov gözünü kırparak "Nasıl güzel mi?" diye sordu. Boris "Niye öyle bağırıyorsun? Onları ürkütürsün sonra," dedi. "Ben seni bugün beklemiyordum. Pusulayı bir tanıdığımla Kutsov'un yaveri Bolkonski eliyle sana göndermiştim. Onun pusulayı sana bu kadar çabuk ulaştıracağını sanmıyordum." "Eh, ne var ne yok? Savaşa girdin ha?" Rostov karşılık vermeden askerce üniformasının kordonlarına asılı Gorgi nişanıyla sargılı elini işaret etti. Sonra gülümseyerek Berg'e baktı. "Gördüğün gibi," dedi. Boris gülümsedi. "Bak hele, demek öyle ha. Biz de güzel bir yürüyüş yaptık. Biliyor musun, Çareviç hep bizim alaydaydı. Bu yüzden her bakımdan rahattık, her şeyden yararlandık. Polonya'da ne resmi kabuller, ne ziyafetler, ne balolar verildi anlatamam sana. Çareviç de bizim bütün subaylara çok nazik davranıyordu." İki arkadaş birbirlerine başlarından geçenleri anlatmaya koyulmuşlardı. Biri süvarilerin yaptığı alemlerden, savaş günlerinden, öteki ise yüksek kişilerin kumandası altında askerlik hizmetini yapmaktan ileri gelen çıkarlardan, böyle bir askerliğin hoş taraflarından ve ona benzer şeylerden söz ediyordu. Rostov, "Sizi gidi muhafızlar," dedi. "Bana bak, birini gönder de şarap alsın." Boris yüzünü buruşturdu. "Muhakkak istiyorsan aldıralım," dedi. Karyola'ya yaklaştı, temiz yastıkların altından cüzdanını çıkardı, şarap getirmelerini emretti. "Ha, sana paralarla mektubu da vermeli." Rostov mektubu aldı, paraları divanın üstüne attı, sonra dirseklerini masanın üzerine dayayarak okumaya başladı. Birkaç satır okuduktan sonra öfkeyle Berg'e baktı. Onun da kendisine baktığını görünce mektupla yüzünü kapattı. Berg, divana gömülen ağır cüzdana bakarak, "Size epey para göndermişler," dedi. "Biz maaşlarımızla zar zor geçiniyoruz Kont. Bakın, ben size kendi durumumu anlatayım." Rostov, "Durun, size bir şey söyleyeceğim aziz dostum Berk," dedi. "Evinizden bir mektup aldığınız, kendi ailenizden birçok şeyler sormak istediğiniz bir adama rastladığınız zaman ben de orada olursam sizi rahatsız etmemek için hemen çıkar giderim. Beni dinleyin. Çok rica ederim, bir yere gidin. İsterseniz cehennemin dibine." Bunu söylerken bağırmıştı ama hemen sonra Berg'i omzundan tutup herhalde sözlerinin kabalığını gidermeye çalışarak şefkatle yüzüne baktı. "Biliyorsunuz, bana darılmayın sevgili kardeşim, sizinle açık konuşuyorum.